Ayrım 10.
Saunada insan ne kadar süre dayanabilir diye sordum. Alışmaya bağlı. Yapabildiğim kadar geriye yaslandım. Çıplak bacakla oturmak biraz rahatlattı. En kritik yer karın bölgesiydi. Orayı sıkıştırıp kan dolaşımımı engellemekten kaçınmalıydım. Kulaklar duyarlılığını arttırmıştı. Her yandan inleme seslerini, yardım çağrılarını, hosteslerin ve korsanların panik içinde konuşmalarını hemen yakalıyordu. Her türde iniltiler, ihtiyarların, çocukların, erkeklerin, yaşlı ve genç kadınların ayrı ayrı sesleri vardı. Ben bunların hiçbirine dayanamıyor ve duymak istemiyordum. Öncelikle de yanımdaki Ingeborg'un solumasına dayanamıyordum. Sanki sümükleriyle birlikte terini ve ter kokusunu da burnuna çekip saklamak ister gibi bir soluması vardı. Gördüğüm, kokladığım, duyduğum her şeyden nefret ediyordum, iğreniyordum. Çevremdeki bütün insanların ter bezleri sadece ısı ve koku üretmekle kalmıyorlardı. İnsanlarla ilgili her şey tiksintimi daha da arttırıyordu. Bütün insanlar zıddıma gidiyordu. Kokuları beni rahatsız ediyordu. Terleri üstüme geliyordu. Her yandan kalkıp kalkıp üstüme çullanıyorlardı. Havadan benim oksijenimi çalıyorlardı. Yerimi alıyorlardı. Organlarımı sıkıştırıyorlardı. Onların ezilmesi, büzülmesi umurumda değildi. Hepsinden nefret ediyordum. Çünkü pis kokulu terleri dinmek bilmiyordu ve ter banyomuzu dolduruyordu. Bu uçakta çok, çok fazla insan vardı. Mallorca'ya çok kişi uçmuştu. Her yerde fazlaydılar, çoktular. Kötülük bundaydı işte. Keşke yalnız olsaydım. Yalnız olsam bu ezintiye katlanırdım. Belki daha çok sıcağa bile dayanırdım. Yalnız başıma çare bulurdum. Yalnızken üç misli güçlü olurdum. Yalnız olsam zaten rehin tutulmazdım. Beni yalnız başıma kimse rehin almaz ve işkence etmezdi. Ama şimdi herkes bana karşıydı. Herkese karşı ben yalnızdım. Beni tehlikeye atıyorlardı. Son oksijenimi de tüketiyor ve beni boğuyorlardı. Boğduruyorlardı. Birden bir kapı açıldı dediler. Bayılanlar, kansız kalanlar ve sadece düşüvermiş olanları ön tarafa taşındılar. Korsanlar ve hostesler İngilizce ve Almanca yatıştırıcı sözler söylüyorlardı. Elebaşı bir elektrik feneri bulmuştu. Onunla insanların hava almaya çıkmalarını düzenliyordu. Diğer üçü de yolculara her iki elleriyle yardım ediyorlardı. Silahları ortadan kaldırmışlardı. Şimdi onların gereği kalmamıştı. Baygınlık geçirenlere öncelik hakkı tanınmasını doğru bulduğumuzdan yerimizden kalkmıyorduk. Temiz hava bizim oturduğumuz orta kısma kadar gelmiyordu. Arka sıradakiler yüksek sesle kokudan şikayet etmeye başlamışlardı. Yezid arka kapının da açılmasını emretti. Böylece hafif bir hava akımı doğdu. Nihayet Ingeborg'la ikimiz de ayağa kalkma izni çıktı. Hemen pantolonlarımızı giydik ve arka kapıya yöneldik. Açık kapının çevresinde 8-10 kişi birikmişti. Ben önce gayet yavaş havayı içime çektim. Sonra derin nefes aldım. Şok geçirmekten korkuyordum. Akciğer şoku. Böyle bir şey var mıdır? Sonra daha hızlı nefes alıp vermeye başladım. Havanın serinliği ve oksijen beni öyle güçlendirdi ki daha öne doğru yürüdüm. Sonunda kapının tam yanında durdum. Öteki yanda 22 numara nöbetçilik ediyordu. Görünürde tek bir bina bile yoktu. Uzaklarda ışıklar da görünmüyordu. Çöl. Airport Dubai. Bu isimli bir havaalanı yoktu. Dışarıda gecenin aydınlığı içerideki karanlıktan daha ışıklıydı. Bir an kaçmayı düşündüm. Aşağı atlayıvermeli. Sonra uçağın altına saklanmalı. Özgürlük uğruna bacak kırmanın sözü mü olur? Fakat benim istediğim yalnızca temiz havaydı. Hava ve serinlik. Hava depolamaktı. Böylece kaçma düşüncesini geri plana ettim. Şimdiye kadar hiç göze çarpmamıştım. Her durumda başkalarının arkasına gizlenmeyi başarmıştım. Bunu ayrıcalık duygusundan yapmamıştım. Bu korumayı sürdürmek egoist bir istekti. Ve ben bu korkunç beraberliği bırakıp diğerlerini zor duruma sokmaktan veya benim yüzümden bu cehennemi daha kızgın hale getirmekten bunun için kaçınmıştım. Korsan bana bakıyordu. Düşüncemi anlamış gibiydi. Özellikle beni kolluyordu. Eminim atlamama ses çıkarmayacak, sonra arkamdan ateş edecekti. 8-10 kişiydik. Onu kolayca kapıdan aşağı atabilirdik. Öteki 3 kişi ile de karanlıkta pekala başa çıkabilirdik. Fakat kimse direnme zahmetine girmiyordu. İnsan hiç değilse judo yapmasını öğrenmeli diye düşündüm ve ciğerlerimi havayla doldurdum. Ingeborg'un yakışıklı adını taktığı 22 numara kıs kıs gülüyordu. Beni geriye itti. Sırada başkaları vardı. Ben gene kuluçka makinesine gönderildim. Yolcuların çoğu bir kere kapı önüne çıktığından ya da kendisine de sıra geleceğini bildiğinden artık pek oflayıp puflayan kalmamıştı. Fakat uçağın orta kısmındaki sıcaklık şimdi bana eskisinden daha kötü gelmişti. Yeniden açık kapının önüne çıkabilmek için kendimi yere atıverecektim. Hostes Jutta, "Üstünüzdekileri çıkarın, utanacak bir şey yok," dedi. Daha yürürken pantolonu çıkardım. Ingeborg da öyle yaptı. Bluzunu da çıkardı. Yarı çıplak yerime oturdum. Koltuk hala terden ıslaktı. Birçok yolcu soyunmak için hostesin işaretini bekliyorlarmış. Yarı karanlıkta iç çamaşırları beyaz beyaz belli oluyordu. Bir sürü insanın hala beyaz iç çamaşırı giymekte olmasına hayret ettim. Filede duran gazeteyi aldım, ayırdım. Birkaç sayfasını yelpaze gibi katladım ve diğer sayfaları yanımdaki kadınlara verdim. Çabuk çabuk yelpazelenmek bir rahatlama sağladı. Harem kadınları gibi hiçbir şey yapmadan iç çamaşırlarımızla, suratımızı yelpazelerle kapatarak oturup bekliyoruz diye geçirdim aklımdan. Ingeborg Wendland gene soluyup inlemeye başladı. Nefes alışı giderek daha sitemkar oluyordu. En önden ihtiyar adamın yüksek hırıltılı sesi. "Nein, cep feneri nerede? Bulamadım, bulamıyorum işte. Öyleyse çık yukarı, ötekini getir." Yaşlı kadın el yordamıyla yürüyerek yanımızdan geçip arka tarafa gitti. Birisi yere düştü. Koşuşan ayak sesleri, birçok kişi aynı anda ihtiyar kadınla ilgilendiler herhalde. "Böyle olmaz," diye bir adam bağırdı. Sessizlik. "Çabuk kendine geldin Nine," dedi bir kadın sesi. Sonra yaşlı kadın konuştu. "Ben artık uyumak istiyorum. Yatağım nerede?" "İşte yatağım burada." Uzaktan bir mırıltı. "Uç Mayıs böceği, uçun melodisi." Ortalık öyle sessizleşti ki, sanki bütün yolcular şarkı ile ninni arası bu melodiyi dinliyorlardı. Uyu yavrum uyu. Daha önce bu iki şarkının melodisinin aynı olduğuna dikkat etmemiştim. Uyu Mayıs böceği, uyu yavrum uç. Babalar savaşta, koyunların yanında. Anneler Pomeranya'da ağaçların altında. Ne türlü yangınlar, ne türlü hayaller. Her şey birbirine uyuyordu. Her şey birbirine karışmıştı. Kapattılar. Dışarıda motor gürültüsü ve sesler. Benzin mi? Yani havalandırma cihazına ceryan mı? Dışarıda uzun süren bir patırtı gürültü. Her an ışıkların yanmasını ve çalışmaya başlayan havalandırmanın yelpazelenmeye gerek bırakmamasını bekliyordum. Kendimi birdenbire yanan ışıklarla körleşmiş, terden sırılsıklam, yarı çıplak, ortalıkta kalma sürprizini hazırlıyordum. Işıklar yanınca utanma gene başlayacaktı. Ama şu yanıp yakınmalar bitecekti. Pantolonumla bluzum elimin altındaydılar. Her ihtimale karşı gözlerimi kısık tutuyordum. Uzun süre kapalı tuttum ve neredeyse uyuyakalacaktım. Fakat uykuda boğulmak istemediğim için kendimi uyanık tuttum. Beklediğim şey olmadı. İniltiler artık daha umutsuz ve daha kuvvetli çıkıyordu sadece. Herkes dışarıdaki motor sesinden umuda kapılmıştı. Ama değişen bir şey olmamıştı. Bize bir haber verilmiyordu. Bizi pişmeye bırakmışlardı. Ön taraftan pilot kabininden kızgın konuşmalar duyuluyordu. Fakat hala benzin ve ceryan için mi pazarlık ediliyordu anlayamıyordum. Nefessizlikten bitkin bir halde şunları düşündüğümden eminim. Bizi herhalde kasten terletmiyor ve baygın düşürmüyorlar. Bunlar bir ultimatum verdiler ve bu süre dolmadan bizi öldüremez veya zarar veremezler. Biz ancak hayatta ve sağlam olduğumuz sürece onların sermayesiyiz. Ancak o zaman bizim üzerimize pazarlık edip bize karşılık olarak istediklerini ileri sürebilirler. Ayrıca hep böyle Kızıl Haç görevlileri gibi yardıma koşmak bu korsanların hoşlandığı bir iş olmasa gerek. Şikayetler gene çoğalmaya başlayınca ve hostesler oksijen tüplerini koşturmaya yetişemeyince gene ortalığı yetiştirici konuşmalara giriştiler. Hemen benzin verilecekmiş, Ceryan hemen gelecekmiş, Kaptein Yezid her şeyi mümkün olduğu kadar çabuk düzene sokacakmış. Bunlar gerçek olmaktan çok bir hasta bakıcının teselli konuşmalarını andırıyordu. Birdenbire elebaşı uçağın içine doğru seslendi. "Don't be afraid. Ladies and gentlemen, you will hear me shoot now." Cümleyi tercüme ettirmeden gene açık duran ön kapıya koştu ve ateş etti.
Daha göre İngiliz sömürgecilerinin bıraktığı tek miras anlaşıldığı kadar...
Gene gazeteden yelpazemi elime aldım. Nihayet uzun bir aradan sonra motor sesi, konuşma sesleri, megafondan gelen sesler, kapteynin öfkeli haykırışları, emirler, kaba ayak sesleri, sonra tabanca sesleri, 6 veya 7 kurşun. Ve... sessizlik. bizi bu kuluçka makinesinden kurtarmaya yeltenmelerine işaret olabilecek
olarak sunduğu o an bir çağın bitti.
Hapsedenler korsanlar değildi, dışarıdakilerdi. Bizi burada pişirerek Yezid'e baskı yapmayı hesaplıyorlardı. Bu düşünceyle biraz canlandım. Her şey mümkündü. Hepsi doğruydu. Dışarıdakilerin bize yardım ettikleri yoktu. Bizimle oyun oynuyor, kumar oynuyorlardı. Bu beni hiç kızdırmadı. Değişen bir şey yoktu. Hepsi aynı kapıya çıkardı. Gücüm tükeniyordu. Yelpazeyi bile sallayamıyordum. Ellerim keçeleşmişti.
Pakistan'a kaçmayı kararlaştırdı. İslamiyet 4. Panipat Savaşı'nı kaybetti diye.
Koltuğun sert kumaşı isilik dökmüş vücudumu kaşındırıyordu. Artık doğru dürüst hiçbir şey düşünemez olmuştum. Tekrar iki kapıyı da açtılar ve biraz su dağıttılar. Parmaklarım öyle şişmişti ki plastik bardağı zor kavradım ve tutabildim. Dilimin üstünde suyun serinliği ölmeden önceki son yudum su. Bacaklar birer kütük. Ayaklarım somun gibi. Kalçalarım iyice tutulmuş. Rahatlatacak bir hareket yapmam olanaksız. Kulaklarımda inleme, oflama sesleri. Gözümün önünde alacakaranlık. Sadece bu karanlıkta bir rahatlık vardı. Hiç değilse perişan, bitkin, ölgün, ter içinde susuzluktan kurumuş vücutların sefaletini görmekten bizi kurtarıyordu. Arada sırada burnumu kapatıyordum elimle, kokuları duymamak için. Fakat buna karşı vücudumdan sızıp duran terin beni yaktığını, yağ içinde bıraktığını, yapış yapış ettiğini daha şiddetle hissediyordum. Susuzluk gırtlağımı yakıyordu. Beni içimden yakıp kavuruyor, içimi boşaltıyordu. Artık ciğerlerime bir damla bile oksijenin girip alveollere ulaşmadığından emindim. Nefesimi sıklaştırdım. Daha da bitkin düştüm. Kalbim daha hızlı çarpıyordu. Kalp adalelerimin bütün hızlı çalışma çabasına rağmen bir yararı olmuyordu. Vücudum taş kesilmişti. Karaya vurmuş bir balıktım. Balıklar nasıl nefes alır? Nefesi alırken suyu ağızlarına alırlar. Verirken ağızlarını kapatıp suyu galsemalarından dışarı atarlar. Galsemalarının yanındaki ince zarın adı neydi? Unuttum. Kan suyun akışına ters yönde akar. Oksijen alışverişi. Hayır, bu iş daha karışıktır. Zıt akım prensibi. Hepsini unutmuşum. Üçüncü sömestirdeydi. Balıklardan bir şey öğrenilmez. Oksijensiz de yaşamımı sürdürmeye kendimi hazırladım. İrademden geriye ne kaldıysa bana artık bunları düşünme, en iyisi uyu diyordu. Önümdeki küçük sehpayı açıncaya kadar dakikalarca uğraştım. Kollarımı onun üzerine dayadım, başımı da kollarıma yasladım. İradem şöyle diyordu, hiçbir şey düşünme, hiçbir şey düşünme, bırak kendini gitsin. Onu dinledim ve kendimi bıraktım. Ayaklarımın altında bir rüya alemine daldım. Kurşun gibi ağır ayaklarım beni daha derinlere, aydınlık, havadar alanlara çekiyordu. Orada birini bekliyordum. Orada biri beni bekliyordu. Belki de Rainer beni karşılıyordu ve bana her şeyin iyi biteceğini söyleyerek umut veriyordu gerçekten. Emindi. Bir an gelip uyanacaksın ve hepsi geçmiş olacak. Kızgın bir tropikal güneş altında tıkıldığı teneke bir sandık içinde haftalarca eriyen asker Alec Guinness değil miydi? Ve düşmanlarından biri günde bir defa gelip ona su veriyordu. Acaba onun bitlerini de kırmış mıdır? Neden ona sıcakla işkence ediyorlardı? Niçin Kuvayi Köprüsü? Saniyeler akıp gidiyordu, uyku tutmuyordu. Sadece nefes alışım yavaşlamıştı. Tekrar doğruldum. Öne eğilince karnım sıkışmış, kan dolaşımımı zorlamıştı. Adelelerim atıyor, seyiriyordu. Vücuduma neler oluyor bilmiyordum. Litrelerce ter boşalmıştı. İçim boşalmıştı. Vücudumun artık yerinde kalmaması gerekirdi. Oysa gittikçe daha çok ağırlaşıyordu. Son bir defa bütün gücümü topladım. Baldırlarım ve ayaklarımla jimnastik hareketleri, bacaklarım ve kalçamla oturduğum yerde koşu hareketi yapmayı denedim. Koltuk altımda terin oluşturduğu isilikler yanıp duruyordu. Her yanım kaygan, yapış yapıştı. İlk kez keşke bizi öldürselerdi diye düşündüm. Burada pişerek ölmekten daha kötüsü olamazdı. Bunlar bizden, benden ne istiyorlar? Sorular gene bedenimi kemirmeye başlamıştı. Bütün olan bitenlerin sorumlusu ister korsanlar olmuş, ister onlarla pazarlık eden dışarıdaki düşmanlar, sonuçta bir şey fark etmiyordu. Açıkça görülüyordu ki bizim üzerimize bizden gizli, bizim terimiz pahasına birlikte çalışıyorlardı. Önce insanı balık yerine koyuyorlar, sonra karaya çıkarıp öldürüyorlar. Yok, hayır öyle de değil. Bizi bir değişime uğratıyorlar. Bizi iki yaşamlı çirkin amfibik hayvanlara dönüştürüyorlar. Ne karada ne suda yaşayabilen. Hiçbir benzetme uygun düşmedi. Fakat şunu iyi biliyordum ki önce sürdürdüğüm yaşamım artık sona eriyordu. Ya doğrudan ölümle bitecekti ya da hiç aklıma getirmediğim, hayal bile etmediğim bir şekilde devam edecekti. Benim hayatımla oynuyorlardı. Oraya buraya atılıp duruyordum. Sonunda çarpık çırpık bir yumruya dönecektim. Bir yumruya. Şimdiye kadar sahip olduğum ne değerim varsa bunlar hepsini inkar etmişlerdi. Sadece günlerce tutsak etmekle kalmamışlar. Saatlerce bu ter kutusunda, bu laboratuvarda tutuyorlardı. Benim üzerinde denemeler yapıyorlardı. Beni ameliyat ediyorlardı. Terimi sağıyor, hücrelerimi değiştiriyorlardı. Beni yeni baştan oluşturuyorlardı. Ama kasten eğri büğrü yapıyorlardı. Sinirlerimi öyle bir biçimde yeniden bağlıyorlardı ki o noktalardaki ağrılar dinmek bilmiyordu. Organlarımın yerini değiştiriyorlar, akciğerlerimi beynime, beynimi mideme, kalbimi safra keseme yerleştiriyorlardı. Hangi hayvanın kalbi insan kalbine en yakın olanıdır? Fräulein Blunder. Domuz kalbi. Bir domuz kalbinin preparasyonunu nasıl yaparsınız? Kasaptan veya mezbahadan bir domuz kalbi alırım. Kan damarlarının çıkış noktaları zedelenmemiş olmalı. Kulakçıklar ve karıncıkların her ikisi de iyice yıkanmalıdır, yoksa kan pıhtısı toplanır. Kalbi geniş bir tabak veya bir perapat kabına yatırırım. Sonra kalp kesesini keserim. Sonra iç çeperi yoklarım ve her iki karıncığı dış yüzünden sıvazlarım. Kalp kesesinin iç çeperi akik rengi bir sıvı salgılar. Bu salgı kalbin sürtünmesini azaltır. Kalp kesesini makasla iki büyük damarın birer parçası sabit kalacak şekilde ayırırım. Devam edin. Kan damarlarını serbest bırakırım. Yemek borusunun, nefes borusunun, akciğerlerin yağ ve bağ dokularının artıklarını ayıklar atarım. Devam, devam. Kalbin arka yüzü alta gelecek şekilde onu yatırırım. Devam. Keskin bir bıçakla kalbin sivri ucundaki akciğerlerinden damarın giriş noktasından bir kesit alırım. Kalbin ucundan da ikinci bir kesit alırım. Daha ne kadar dayanacağımı bilmiyordum. Her an bir dakika sonra artık yok olacağımı düşünüyordum. Bu arada durmadan hep aynı saçma soru. Neden ben? Neden ille de ben? Bütün gün bu olayda sadece bir figüran, tesadüfen olay yerinin yakınında bulunmuş bir seyirci olduğuma kendimi inandırmıştım. Fakat kuluçka gibi ter içinde, uykusuz, bitmek bilmeyen bu gece diğer yolcularla aramda bir fark bırakmamıştı. Bu cehennemi gerçekle bir bütün olmuştum. Yanıp tutuşarak, pis pis kokarak, hiç kıpırdayamadan, teneke bir kutuya üst üste tıkılıp sıkıştırılmış, feryatlarını içlerine bastırıp ancak inleyebilen bir yığın çıplak insanın arasında oturuyordum. Yabancı vücutlardan hoşlanmıyordum. Onlarsa üstüme üstüme geliyorlardı. Onlardan kurtulamıyordum. İnsanların ölmeden önceki zaman içinde yaptıklarını hiç bilmezdim. Çeşitli tonlarda inleyip sızanıyorlardı. Israrla yakınıyorlar, ısrarla dinlememeye çalışıyordum. Artık düşüncelerle, düşenlerle, kalp krizi geçirenlerle veya astım nöbeti tutanlarla ilgilenmiyordum. Ben kendi nöbetime dalmıştım. Akciğerlerimdeki, kalbimdeki, dilimdeki krizleri sineye çekiyordum. Ve bu tam teslimiyet halinin bir sonu geleceğinden artık umudumu kesmiştim. Şimdi artık dileyeceğim tek bir isteğim vardı. Ne olacaksa çabuk olsun. Diğerlerinden daha belirgin bir inilti yükseldi ve iyice belirginleşti. Petra. Birkaç saat önce yanımda oturan kızı düşündüm. Onun inlediğini sandım. Petra bayılmak üzere. Mızıldanıyor, yakınıyor, çok çelimsizdi. Dayanıksızdı. Tansiyonu düşmüş olmalı. Hamilelikten başka bir şey değildir. Bu kuluçka kutusunda saatler ay gibi uzuyor. Petra şimdi kaçıncı ayındadır? Onu arkamda sigara içenlerin yanında hafif şişkin karnıyla görüyorum. 5. ayında ve karnı büyüyor, büyüyordu. Koltuk dar gelmeye başlamıştı. Yalnız öne doğru değil, yanlara doğru da genişliyordu. Üzerinde askılı bir elbise vardı. 8 aylık hamileler için dikilmiş, sonra elbise kayboldu. Sanki doğumdan önce bu ilk şişkinliğinin resmini çektirmek istiyordu. Gergin ve terden parlayan bir karın, göbek öne doğru fırlamış, karnı öndeki koltuğun arkalığına kadar dayanmış. Artık uçakta Petra'dan başka kimse inlemiyordu. Petra, kuralına uygun nefes alıp veriyordu fakat çok heyecanlıydı. Sancı çektikçe bütün uçak sarsılıyordu. Uçağı fırtınaya tutulmuş gibi sallıyordu. Petra iyice arkasına yaslanmıştı. Ayaklarını uzatmıştı ve hafifçe bükmüştü. Uçak bir doğumhaneydi. Yolcular toplanmış, doğum yapana yardım etmeye çalışıyorlardı. Hepimiz Petra'ya yardım için birlikte iniyorduk. Hepimiz sancıların sonunu bekliyorduk. Ağrıları bize geçiyordu. Sancıdan içimiz kopuyordu. Petra daha hızlı nefes alıyordu. Artık işi bitirmek istiyordu. Bağırıyordu, terliyordu. Hostesler doğum için gerekli her şeyi hazırlamışlardı. Petra ıkınıyordu, inliyordu, başı arkaya kaymıştı. Hostes Erika onun başını tutuyordu. Jut da ona gayret veriyordu. Anita ile iki korsan kız ebelik yapıyorlardı. Petra bağırdı, ıkındı ve kıpkırmızı etlerinin arkasından kapkara bir baş göründü. Petra ıkındı, inledi, kanlara bulanmış küçücük bir vücut ortaya çıktı. Uzun boylu korsan kız çocuğu tuttu ve göbeği Kaptein Yezid bizzat kendisi kesti. Gülüyordu. Petra'yı kutluyordu. Sanki baba kendisiymiş gibi kutlamaları kabul ediyordu. Fakat o sırada yakışıklı 22 numara gelip çocuğu almak istedi. Kısa bir tartışma, sonra da şefine boyun eğip geri çekildi. Arkadan Petra'ya anlamlı bir şekilde gülümsedi. Gerçek babanın kim olduğunu belirtiyordu bu gülüş. Petra'yı kıskandım. Yakışıklı neden bu işi onunla yapmıştı? Neyse, bir çocuk doğmuştu. Kız mı oğlan mı bize söylemediler. Çocuk tatlı tatlı ağlıyordu. Hepimiz öyle duygulandık ki inlemeyi bırakıp onunla birlikte ağlamaya başladık. Kendimi teyze gibi hissediyordum. Önce Petra'nın yanında oturan bendim çünkü. Hamile olduğunu önce bana söylemişti. Fakat kimsenin buna hazırlığı yoktu. Herkes bebekle ve genç anneyle uğraşıyordu. Ben şimdi Petra ile aramıza girmiş olan genç adama 22 numaraya uygun bir isim bulmaya çalışıyordum. Işık ve havalandırma cihazından gelen vınlama sesi ile uyandım. Hava doğru yüzüme vuruyordu.